Ayrım 2. 1. Bölüm Sözcük. Sözcüğün anlamı. İletişimde tek tek sözcüklerin mi, tümcenin mi daha önemli olduğu çok tartışılmıştır. Bütünden, parantez içinde tümceden, parçaya, parantez içinde sözcüğe, gidiş de tutulabilecek bir yolken, en küçükten, sözcükten başlayarak tümceye giden bir yöntemi, yani anlamda tüme varım yöntemini izleyeceğiz biz. Hem hepimizin konuşmaya sözcüklerden başladığını dikkate alarak, hem de kimi zaman tek sözcükle bile meramımızı anlatabileceğimizi düşünerek sözcüğü öne alıyor ve önce sözcüğün anlamı üzerinde durmayı öneriyorum. Kaç çeşit anlam vardır diye sıralamak kolaydır da, anlamın tanımını yapmak zordur. Biz de anlamın var olmasını sağlayan şeyle, kavramla işe başlayalım ve kavram nedir diye soralım önce. Bunu sorarken her kavrama, her anlama bir sözcük düştüğünü hesabıyla hareket edeceğimizi anımsatmış olayım. Kavram. Bir sözcüğün o dili bilenlerin beyninde oluşturduğu tasarım ve çağrışımdır. Ne demek? Türkçe bilen biri ağaç sözcüğünü duyduğunda gözünü kapatsa beyninde bir ağaç canlanmaz mı? Tasarımdan işte bunu kastediyorum. Beynimize kazınmış görüntüler. Bunlar daha annemizin babamızın elinden tutup bu ne, bu ne diye kafalarını şişirmeye başladığımız zamanlarda kaydedilmiş oraya. Anne ya da babamız bak oğlum, kızım, bu ağaç dediğinde beyin ağaç sözcüğüyle kodlayarak bir kayıt yapmış. Bir tür sesli kodlama ve görüntülü kayıt. O yüzden ağaç sözcüğünü duyan ve elbette Türkçe bilen herkesin kafasında bir ağaç tasarımı oluşmuştur. Henüz okula bile gitmeyen çocukların ağaç, ev, kedi çizebilmeleri bu sayede oluyor. Burada tıpkı bilgisayar gibi diyeceğim, beyne ayıp olacak. En gelişmiş bilgisayarlar bile insan beyninin kapasitesine erişememiştir. Buraya bir henüz diye ekleyeyim mi diye düşündüm bir an. Hayır, henüz ulaşamamış değildir. Hiçbir zamanda ulaşamayacak. Çünkü bilindiği gibi bilgisayar zaten insan beyni örnek alınarak yapılmıştır. Bilgisayarları en çok kendi beynimizin kapasitesine çıkarabiliriz. Siz bakmayın bir takım bilim kurgu filmlerinde insanların emrini dinlemeyen bilgisayarlara, başına buyruk robotlara falan. Parantez içinde, onlar kağıt derlerdi ya eskiden çocuklara, filme kapılıp gidince, tıpkı öyle. Onlar film. Bizi bu yolla korkutmaya çalışan bir insanın beyninden çıkma hepsi. Öyleyse beynimize tasarımlar var zaten. Bizim anımsamadığımız bir dönemde oraya kaydedilmiş durumda. Peki çağrışım ne? Çağrışım da bir sözcüğün bize anımsattıkları. Herhangi bir sözcük duyduğumuzda aklımıza onunla uzaktan yakından ilgili pek çok başka şey gelir ya, onlar işte. Bizim ağaç sözcüğünü duyan kişimiz dal, yaprak, meyve, gölge, orman, pek çok şeyi anımsaması. Bir sözcüğün anlamını bu sayede biliriz. Zihnimizde daha önceden yapılmış kayıtları vardır. O kayda bağlı, ona akraba kayıtlar. Sözcüğü duyduğumuzda tümünü birden anımsarız. Öyleyse nedir anlam? Anlam, tasarım ve çağrışımların toplamıdır. Felsefenin temel konularından biri olmuştur. İnsanoğlunun nasıl öğrendiği. Yüzlerce yıl filozoflar bunu tartışmışlar. İnsan doğduğunda bir şeyler biliyor ve yeryüzü serüveni boyunca bunları anımsayıp öğrendiğini mi sanıyor? Yoksa beynimiz boş bir levha halinde mi doğuyoruz? Bilim el attıktan ve kesin sonuca ulaştıktan sonra felsefenin konusu olmaktan çıkar ya pek çok şey. Epistemoloji, parantez içinde bilgi kuramı. İçinde böyle olmuş bu. Bilim, öğrenmenin beyinde DNA iplikçikleriyle oluşturulan bağlantılarla olduğunu bulduktan sonra felsefe bırakmış bu konunun peşini. Beyindeki bu faaliyet insanın gözlerine, bakışlarına bile yansır gerçekten. Öğretmenseniz iyi bilirsiniz. Dersi dinleyen öğrencilere şöyle bir baktığınızda kimin anladığını, kimin anlamadığını bakışlarından çıkarırsınız. Bir takım şeyleri sürekli ezberleyenlerin gözlerine baktığınızda da görebilirsiniz bu dediğimi. Çoğu bön bön bakar. Gözlerinde trene bakan bir ineğinkinden daha fazla ışıltı, daha fazla parlaklık bulunmaz. Oysa öğrenmekte olan insanın gözleri ışıl ışıldır. Almakta olduğu bilgiyi eskileriyle ilişkilendirmiş ve yerli yerine oturtmuştur. Ezber ise bu söylediğimden tümüyle farklıdır. Ezber, bir bilgiyi hiçbir yere dayanmadan beyinde tutmaya çalışmaktır. Anlamı ise o bilgiyi öncekilerle bağlantılandırmaktır. Dişçi bile takma bir dişi sağındaki solundaki dişlere bağlar. Yapıştırdığı yerde tek başına duramayacağını bilir. Sözü uzattım, kesiyorum. Biz yine sözcüğün anlamına dönelim. Bir beyinde bir sözcükle ilgili kayıt yoksa, o beyinden o sözcüğün anlamıyla ilgili bir tanım, bir bilgi çıkmaz. Söz gelimi, ben şimdi size MIP nedir diye sorsam, sorduğum anda bir bilgisayarın Enter tuşuna basılmış gibi zihnimiz o zamana dek yapılmış tüm kayıtları gözden geçirecek ve böyle bir kayda rastlamadığını size bildirecek. Üstelik bu işi dünyanın en hızlı bilgisayarını hasedinden çatlatacak bir hızla yapacak. Öyle bir kayıt yok. Demek ki bu sözcüğün anlamını bilmiyorsunuz. Bilseniz çok şaşardım zaten. Çünkü şimdi yazarken uydurdum bu sözcüğü. Böyle bir sözcük yok. Ama MIP yerine ev deseydim, hemen bir ev resmi belirecekti gözünüzde ve evle ilgili aile, yuva, eşya, çağrışımları. Bu sözcüğün anlamını da bunlardan çıkartacaksınız. Zihnimizdeki tasarım ve çağrışımı birleştirip, içinde insanların yaşadığı yapı diye anlamını söyleyebilecektiniz. Şimdi de soyut ve somut anlamlı sözcüklerin ne olduğuna bakalım. Biliyorum, hepimizin zihninde elimizle tutup gözümüzle gördüğümüz diye bir ezber var. Bir sözcüğün somut anlamlı olup olmadığını anlamak için her seferinde gidip o varlığı ellememiz gerekmez. Beynimizde tasarım ve çağrışım yaptıran her kavram somut, bu kavramın karşılığı olan anlam da somut anlamdır. Biraz daha somut söylemeye çalışayım. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algıladığımız bütün kavramlar somuttur. Söz gelimi ses sözcüğünü düşünün. Elimizle tutup gözümüzle görmüyoruz diye somut olmadığını mı düşüneceğiz? Olur mu? Fizikte başlı başına bir alandır, bir konudur ses. Fizikte, parantez içinde, metafizik sözcüğünü ve kavram alanını da anımsayarak, somut olanın ta kendisidir. Ben burada limon örneğini vermekten çok hoşlanırım. Özellikle de ballandırırım. Tahtaya limon yazıp tasarımını, çağrışımını belirledikten sonra bakın derim öğrencilere. Elimde limon falan yok. Oysa 3-5 tane limonu bir güzel yıkadıktan sonra üstünde su damlacıkları ile bir tabağa koyup buraya getirdiğimde ve gözünüzün önünde cırt diye kesip suyunu birilerine yalatarak ekşiliğini gösterebilirim size. Öyle yapmadığım halde ağzınız sulandı değil mi? Gerçekten de ben böyle ballandırarak, parantez içinde, pardon sulandırarak anlattığımda ben dahil hepimizin ağzı sulanır. Ben de fırsat eğitimi yaratıp gördünüz mü derim, yalnızca sözcüğü duydunuz. duyduğunuz anda beyninize uyarı gitti. Biliyor muydu beyniniz bu sözcüğü? Biliyordu. O kadar iyi biliyordu ki, yalnız size anımsatmakla kalmadı, salgı bezlerinize kadar ulaştı bilgi. Salgı bezleriniz su koyverdi. Böylece anlamın öyle uzaklarda bir yerlerde olmadığını, kafamızın içinde tarafımızdan aranmayı beklediğini söylemiş olurum onlara. Soyut anlama geçtiğimde de aşk ve sevgi sözcüklerini yazarım tahtaya. Öğrencilerimiz hangi yaşta olurlarsa olsunlar, bu sözcükleri tahtada görmeye pek alışık değildirler. O yüzden dikkat kesilirler. Amacım bu fırsattan yararlanıp Türkçenin güzelliğini, zenginliğini göstermektir onlara. Ama aşkı ve sevgiyi özellikle karşılaştırırım. En katışıksız sevginin anne sevgisi olduğunu, annelerinin nasıl da üstlerine titrediğini anlattıktan sonra aşka geçer, kimi gazete haberlerini anımsatırım. Adam sevgilisini 37 yerinden bıçaklıyor. Niye yaptın diyorlar, aşıktım abi diyor. Hani sevgi korur gözetirdi, aşk öldürüyor. Dahası aşkın öldürmenin bağışlanabilir nedeni olduğu düşünülüyor. Öğrenmekte olduğunuz batı dillerini düşünün diyorum. Aşk ve sevgi çoğunda aynı sözcükle ifade ediliyor. Oysa bunlar aynı kavramlar değil. Gördünüz mü Türkçenin zenginliğini? Bu arada bizim sevgilisini 37 yerinden bıçaklayan hayali aşığı anlatırken bir fırsat daha yaratıp simge, parantez içinde sembol, ile tasarım arasındaki farka da değinirim. Aşk tasarım yapıyor mu diye sorup hayır yanıtını aldıktan sonra birkaç kişi mutlaka sağa sola çizilen kalp resimlerini anımsar. Onların aklına gelmezse ben getiririm. Hani parklardaki banklarda ağaçlara kazınan kalpler vardır. Onlar ne peki? Bizim hayali aşağı bir kez daha iş düşer. Daha aşık olmamış, aşık olacağı kişiyi arama dönemindedir. Hıdrelez gelmiştir. Hızır ile İlyas senede bir gün ya deniz kıyısında ya bir su kenarında buluşacaklardır. Hızır karadakilerin yardımına koşmakta olduğu için karadan, İlyas denizdekileri koruduğu için denizden gelecektir. İnsanlar da onların buluşma yerleri olacağını varsaydıkları yerlere, deniz kıyılarına, su kenarlarına koşmakta, biri görmese öteki görür, dileğimi gerçekleştirir diyerek kavuşmak istedikleri şeyleri çizmektedirler çakıl taşlarıyla. Ev isteyen ev resmi çizer kumların üstüne. Araba isteyen araba resmi. Peki bizim aşık adayımız ne çizecek? O yaşa gelmiş, adam gibi bir aşk yaşamamış. Nasıl anlatacak doğru dürüst bir aşk yaşamak istediğini? O da bir kalp resmi yapıyor. Çünkü başka türlü anlatamıyor. Tasarımı olsa istediği şeyin onu çizecek. Ama tasarımı yok. İşte o yüzden bir simge buluyor o şeye. Simgeyle anlatıyor. Demek ki neymiş? Hiçbir duyu organıyla algılayamadığımız kavramın anlamı soyuttur. Peki temel anlam, mecaz anlam, gerçek anlam falan gibi sözler dolaşıyor ortalıkta. Onlar nedir? Temel anlam, parantez içinde gerçek anlam. Bir sözcüğün tek başına olduğu zamanki anlamı ilk anlamıdır. Bu ilk sözcüğünden aklımıza ilk gelen anlamda anlaşılabilir. Sözlükteki sıralamada bir numarayla gösterilmiş olan anlamda. İkisi de doğrudur. Merak eden, hatta etmeyen de, parantez içinde, çünkü sözlük karıştırmak güzeldir, çok zevklidir. Sözlüğe baksın. Anlamlar numaralandırılmıştır ve bir numaralı anlam daima temel anlamdır. Tanımın aklımıza ilk gelen bölümü de açıklama getirir. Herkesin aklına ilk o anlam niye gelsin? Ayrıca kimi sözcüklerin yan anlamları temel anlamlarından daha yaygın kullanılmaktadır. Bu ölçüte pek güvenemeyiz ama tek başına olduğu zamanki ölçütüne güvenebiliriz. Tek tek anımsadığımız sözcüklerin çoğunda temel anlam gelir aklımıza ilk. Temel anlam somut da olabilir, soyut da. Türkçe'de genellikle sözcükler somut anlamlıdır. Soyut anlamlı sözcüğün az olduğu için temel anlamı somut sözcüklere soyut anlam yükleyerek ki biraz sonra anlatacağım bu konuyu karşılarız soyut kavramları. Bir halkın diline bakarak yaşamı nasıl algıladığı anlaşılabilir. Türkçeyi ana dili olarak benimseyenler, dünyayı somut olarak algılamaktan hoşlananların soyundan gelmekte demek. Yan anlam. Bir sözcüğün başka sözcüklerle ilişkisi sayesinde kazandığı anlamların tümüdür. Sözcüğün dilin içinde kullanımda kazandığı anlamlardır bunlar. Hiçbir sözcük tek başınayken yan anlam kazanmaz. Yan anlamlarda somut ve soyut olabilir. Temel anlamı somut olan sözcüklerin ilk sıralardaki anlamları somut, sonrakiler soyut olur genellikle. Anlam, suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi genişler. Taşın ilk değdiği nokta temel anlamdır. Bu anlam somutsa, taşa en yakın halka, temel anlamada en yakın somut anlamdır. Merkezdeki temel anlamdan uzaklaştıkça anlam da soyutlaşır. Yem sözcüğünü ele alalım şimdi. Temel anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'nun 1983 baskılı Türkçe sözlüğünden bakarak yazıyorum. Yem 1. Hayvan yiyeceği 2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan ya da oltaya takılan yiyecek ya da yiyecek görüntüsündeki nesne. 3. Mecaz, birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse ya da şey. Fark etmişsinizdir. Mecaz anlam diye ayrı bir başlık koymuyorum. Çünkü onun da yan anlam kapsamında, yan anlamlardan biri sayılması gerektiğini düşünüyorum. Burada eş seslilik, parantez içinde sesteşlik konusuna da biraz girelim. Sesteş sözcüklerle temel anlam, yan anlam ilişkisi karıştırılmamalıdır. Sesteş, adı üstünde ortak seslerden kurulu sözcükler demek. Bu sözcükler arasında ilişki aranmaz. Aransa da bulunmaz. Zaten aynı ya da yakın anlam söz konusu olsaydı, bunların adı sesteş değil, anlamdaş olurdu. Yüz sözcüğünü düşünelim şimdi. İkisi at, parantez içinde isim, ikisi eylem, parantez içinde fiil, olmak üzere 4 ayrı yüz sözcüğü var. Yüz. 99'dan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret. Yüz, başta alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön kısım, sima, çehre, surat. Yüz, kol, bacak, yüzgeç gibi organların özel hareketleriyle su yüzeyinde ya da su içinde ilerlemek, durmak. Yüz, dersini çıkarmak, derisini çıkarmak, derisini soymak. Bu sözcüklerin yukarıya aldığım anlamları temel anlamlar, üçüncü ve dördüncü yüz sözcüklerinin yanına koyduğum bunların eylem kökü olduğunu göstermek üzere bundan sonra da kullanacağım bir işaret. Şimdiden alışmakta yarar var. Bu yüzler temel anlamlarına bağlı olarak yan anlamda kazanır mı? Elbette. İlki terim, parantez içinde matematik terimi, öyle ya, olduğu için terimlerle ilgili de bir bilgi sıkıştıralım buraya. Terim, bilindiği gibi bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüktür. O yüzden terimler pek fazla yan anlam kazanmaz. Pek fazla dedim. Çünkü kazananları da vardır. Ve açıkçası özel bir alanda kullanılmak üzere sunulan sözcükler sınırlarını o alanın dışına taşırdıklarında dili zenginleştirir. Bu söylediğime örnek olarak açı sözcüğüne bakalım. Terim olmasının yanı sıra benim açımdan bakış açısı kullanımlarındaki gibi görüş, bakım, yön gibi yan anlamlar kazanmıştır ve neyi etmiştir. Öteki yüz sözcüklerinin temel anlamlarına bağlı olarak kazandıkları yan anlamları hepimiz biliyoruz. Ben yine de birini ele alıp açıklayayım. İkinci yüz sözcüğü, önce suyun yüzü, yapının yüzü, yastığın yüzü, yorganın yüzü gibi somut anlamlar kazandıktan sonra adam yüzsüz biri tümcesindeki gibi soyut bir anlam kazanıyor. Öteki yüz sözcükleri içinde durum bu. Demek her biri bağımsız birer sözcük. Tek şanssızlıkları Y, Ü, Z sesleriyle ifade edilmiş olmaları. Birine yüz, ötekine zü denseydi de olurdu ama denmemiş. Sesteşlik yalnız Türkçe'de değil, bütün dillerde vardır. Hiçbir dil için yoksulluk işareti sayılmadığı gibi Türkçe için de sayılmamaktadır. Yukarıda terimlerle ilgili olarak söylediklerim, terim olmayan sözcükler için elbette bütünüyle geçerlidir. Yine de önce şu soruyu sormakta yarar var. Sözcüklerin yan anlam kazanması dil açısından olumlu mudur, olumsuz mudur? Bunu sorup sınıflarda öğrencileri birbirine düşürmeyi çok severim. Birbiriyle çelişen yanıtlar verilebilir bu soruya. Bir sözcüğün pek çok yan anlamının bulunması, o sözcüğün anlam yönünden şişmesini, giderek kendi anlamını bile netlikle karşılayamamasına yol açabilir. Ancak şu da düşünülmeli. Dünyada o kadar çok kavram var ki, bu kavramların tümünü ayrı sözcüklerle karşılamaya kalksaydık, milyonlarca değil, milyarlarca, belki trilyonlarca sözcüğümüz olurdu. Bu sözcükleri öğrenmeye ömrümüz yetmezdi. Ardımızdan tam dili sökmek üzereydi, rahmetli oldu denecek durumlara düşerdik. Bir dilin zenginliğini sözcük sayısıyla ölçme alışkanlığını biliyorsunuz. Doğru mu bu? Türkçe, İngilizce kadar zengin bir dil değildir. Çünkü İngilizce'deki sözcük sayısı şu kadar, Türkçedeki ise bu kadar diye karşılaştırma yapanları çok duymuşsunuzdur. Ben sinir olurum böylelerine. Sanırsınız ki Türkçedeki bütün sözcükleri biliyorlar. Ama bildikleri bu sözcükler anlatmak istedikleri derin anlamları iletmelerine yetmiyor. Besbelli hiç sözlük karıştırmamışlar. Akıllarına takılan bir sözcük için sözlüğe baktıklarında bilmedikleri onlarca, yüzlerce sözcükle karşılaşmamışlar. Önemli olan, dilin çok sayıda sözcüğe sahip olması değil, bütün anlamları karşılayacak olanağa sahip olup olmadığı. Eğer Türkçe söylendiği gibi yoksul bir dil olsaydı, dünyanın en zengin dili olduğu söylenen İngilizce ile yazılmış kitapların hiçbiri Türkçe'ye çevrilemezdi. Bu dediğim, Türkçeyi zenginleştirmekten vazgeçelim anlamına gelmiyor elbet. Ama dilimizle ilgili aşağılık kompleksinden kurtulalım. Türkçe sağlam bir dildir. O kadar sağlamdır ki, yüzyıllarca yüzüne bakmadığımız halde yok olup gitmemiş, aramayı akıl ettiğimizde onu bıraktığımız sağlamlıkta bulabilmişiz. Osmanlı dönemini kastediyorum bunları söylerken. 600 yıl kısa bir süre sayılmaz, değil mi? Düşünülürse Fransa'da romantizm akımı 40-50 yıl sürmüştür ve bu süre yalnız Avrupa'da değil, dünyada birçok şeyin eskisi gibi olmayacak kadar değişmesine yetmiştir. Biz bütün Osmanlı dönemi boyunca Türkçenin yüzüne bakmamışız. Yazıdan, edebiyattan uzak tutup konuşma diline indirgemişiz onu. Ama yanıldığımızı anladığımızda dipdiri bulmuşuz bıraktığımız yerde. Halk ozanlarının, halk hikayecilerinin desteğiyle elbette. Okur yazar takımının dışladığı Türkçeyi halk, dilinden hiç düşürmemiş o yüzyıllar süren unutkanlık süresince. Toparlıyorum. Sözcükler, sayılarının çokluğuyla zenginleştirmez dili. Yüklendikleri yan anlamların çokluğuyla zenginleştirir. O zaman Türkçe ile ilgili soruyu şöyle soralım. Türkçe, sözcüklere yan anlam kazandırılma ölçüsüne göre zengin bir dil midir? Değildir. Çünkü usta şair ve yazarların üstlenmesi gereken yan anlam kazandırma işi Türkçe'de halka bırakılmıştır. Halk elinden geleni yapmıştır. Ama anlamı tek sözcükle karşılayamadığı durumlarda daha çok deyim uydurma yolunu seçmiştir. Peki halkın yan anlam kazandırma yolları nelerdir? Halk hangi yöntemlerle yan anlam kazandırır sözcükleri?